Ayrım 44, Baba, Mario Puzo, sayfa 522. Neri 3 gün içinde kararını verdi. Kendisine kibar davranıldığını anlıyor ama bu davranışın ardındaki niyetleri de kavruyordu. Toplumun kötü gördüğü, dolayısıyla da cezalandırdığı olayı Corleone ailesi hoşnutlukla karşılıyordu. Corleone ailesi onu takdir ediyor, toplumsa onu dışına itiyordu. Corleone'lerin yarattığı dünyada dış dünyadan çok daha mutlu olacağını anladı. Daha dar sınırlar içinde olmasına rağmen Corleone ailesi çok güçlüydü. Michael'ı tekrar ziyaret etti, isteklerini anlattı. Las Vegas'ta iş görmek istemiyordu ama New York'ta aile işinde çalışabilirdi. Aileye bağlılığını açıkça belirtti. Michael duygulandı ve Neri bunu fark etti. Her şey kararlaştırıldı. Ama Michael önce onun Miami'de tatil yapmasında diretti. Orada ailenin otelinde kalacak, bir aylık maaşı peşin verilecekti. Yapacağı bütün masraflar Corleone'lere aitti. Bu tatil Neri'nin hayatında tattığı ilk lüks oldu. Otelde çalışanlar "siz Michael Corleone'nin arkadaşısınız" diyerek ona büyük yakınlık gösterdiler. Haber hepsine ulaşmıştı. Ona otelin en lüks dairesini verdiler. Oteldeki gece kulübünü işleten adam Neri'yi güzel kızlarla tanıştırdı. New York'a döndüğünde Neri'nin hayat görüşü çok değişmişti. Clemenza'nın rejimesine atandı ve Clemenza tarafından dikkatle denendi. Belirli bazı tedbirlerin alınması gerekiyordu. Ne de olsa Albert Neri polislik yapmıştı ama Neri'nin doğal gaddarlığı kısa sürede her türlü şüpheyi sildi süpürdü. Bir yıldan daha kısa bir süre içinde işine tam anlamıyla bağlanmıştı. Artık geri dönemezdi. Clemenza Neri'yi göklere çıkarıyordu. Bir harikaydı Neri. Yeni bir Luca Brasi'ydi. Luca'dan daha iyi olacak diyordu Clemenza. Ne de olsa Neri'yi o keşfetmişti. Refleksleri ve çevikliği ünlü beyzbol yıldızı Joe DiMaggio ayarındaydı. Clemenza Neri'nin kendisi gibi biri tarafından yönetilecek insan olmadığını da anlamıştı. Neri doğrudan doğruya Michael Corleone'ye bağlandı. Özel bir kişiydi Neri. Böyle birinin yüksek maaş alması gerekirdi. Ama müşterek bahis ya da haraç işinden ayrıca para almıyordu. Michael Corleone'ye olan saygısı çok büyüktü. Bir gün Hagen şakacı bir tavırla "sen de gerçek bir Luca buldun" dedi Michael'a. Michael başını sallayarak onayladı. Albert Neri ondan ölünceye dek ayrılmayacaktı. Michael Neri'yi kendine böyle bağlayabilmenin yolunu babadan öğrenmişti. Bir keresinde babasına "Luca gibi bir adamı nasıl idare edebildiniz?" diye sormuştu. Gerçek bir hayvandı. Bu da Don Corleone'nin verdiği derslere dahildi. "Baba, bu dünyada bazı kişiler vardır" demişti. "Ortalıkta beni öldürün dercesine dolaşırlar. Böyleleri dikkatini çekmiştir. Kumarhanelerde kavga ederler. Arabalarının çamurluğunu hafifçe çizen birinin üstüne çılgın gibi atılırlar. Yeteneklerini bilmedikleri kişilere kafa tutar yahut hakaret ederler. İşte bu tür insanlar dünyada "beni öldürün, beni öldürün" diye bağıra bağıra yaşarlar. Bu delilerden birinin çok tehlikeli bir haydut sürüsüne kafa tuttuğunu görmüştüm. Onların bu isteklerini yerine getirmeye hazır kişiler de vardır. Hikayelerini gazetelerde her gün okuyoruz. Böylelerinin hem kendilerine zararı dokunur hem de başkalarına. Luca Brasi onlardan biriydi işte. Ama öyle olağanüstü bir kişiliği vardı ki uzun süre kimse onu öldüremedi. Genellikle bu tür deliler bizi ilgilendirmez. Ama Luca Brasi yararlanılabilecek güçlü bir silahtı. Madem Luca ölümden korkmuyor, tam tersine ölümü arıyor, o halde yapılacak şey şu: yeryüzünde yalnız senden korkmasını sağlamak. Onun tek korkusu ölüm değil, senin kendisini öldürebilecek kişi olmandır. Bunu başardın mı emrine girdi demektir. Onu dilediğin gibi kullanırsın. Ölmeden önce babanın verdiği en değerli derslerden biriydi bu. Michael da Neri'yi kendine bir Luca Brasi yapmak için bu dersten faydalandı. Şimdi Bronx'taki apartmanında tek başınaydı. Üniformasını fırçaladı, palaskasıyla tabanca kılıfını da özenle sildi, cilaladı. Kasketinin siperliği de temizlenecek, giyecekti bu üniformayı, papuçları boyanacaktı, Neri istekle çalışıyordu, dünyadaki yerini bulmuştu. Michael Corleone'nin ona güveni sonsuzdu, bugün kendisine gösterilen güvene layık olduğunu gösterecekti. 31. Bölüm. Aynı gün Long Beach'teki evin önünde iki büyük araba durdu. Arabalardan biri Connie Corleone'yi, kocasını, annesini ve iki çocuğunu havaalanına götürecekti. Carlo Rizzi ailesi temelli yerleşmezden önce Las Vegas'ta tatil yapacaktı. Carlo'ya bu emri Michael vermiş, Barzini Corleone ailelerinin buluşma gününden önce evin boşaltılmasını istediğini açıklamak gereğini duymamıştı. Bu buluşma büyük bir sır olarak saklanıyordu. Bilenler yalnız ailenin kapo rejimeleriydi. Diğer araba Kay ile çocuklarını New Hampshire'daki ailesinin yanına götürecekti. Michael'ın Long Beach'te kalması gerekiyordu. Derhal halledilmesi gereken önemli işleri vardı. Ama son anda Michael Carlo Rizzi'ye haber saldı. Daha birkaç gün kalmasını istedi. Hafta içinde ailesinin yanına giderdi nasılsa. Connie çok sinirlendi buna. Abine telefon etti ama Michael şehre indiğinden onunla konuşamadı. Şimdi bakışları bahçede Michael'ı arıyordu. Ama yanına Tom Hagen geldi. Michael'ın rahatsız edilmemesi gerektiğini bildirdi. Arabaya binerken Connie kocasını öptü, vedalaştı. İki güne kadar gelmezsen ben döner gelirim diye ona gözdağı bile verdi. Carlo onu sevgiyle öptü. İki güne kadar yanındayım dedi. Connie arabanın penceresinden sarkarak Michael seni niçin istiyor diye sordu. Yüzündeki kaygılı anlam onu yaşlı ve çirkin gösteriyordu. Carlo omuz silkti. Bana büyük bir iş teklifinde bulunacak. Belki bunu konuşacak benimle. Kendisi böyle bir imada bulundu. Carlo Barzini'lerle o gece toplantı yapılacağını bilmiyordu. Connie sevinçle doğru mu Carlo diye sordu. Carlo ona güven vermek istercesine başını salladı. Araba bahçe kapısından çıktı. Michael ancak ilk araba gittikten sonra göründü. Kay ve çocuklarıyla vedalaştı. Carlo da geldi. Kay'e iyi yolculuk ve iyi tatil dileğinde bulundu. Sonunda ikinci arabada kapıdan çıkıp gitti. Michael seni burada tuttuğum için özür dilerim Carlo dedi. Bir iki günden fazla sürmez. Carlo fark etmez hiç diye atıldı hemen. Güzel dedi Michael. Telefonunun başından ayrılma. Sırası gelince sana telefon edeceğim. Daha önce yapılması gereken bazı işlerim var, tamam mı? Tabii Mike, tabii dedi Carlo. Kendi evine girdi. Westbury'de gizlice ev tuttuğu metresine telefon edip fırsat bulursa gece geç vakit geleceğini bildirdi. Sonra yanına bir şişe viski alarak oturdu, beklemeye koyuldu. Uzun süre bekledi. Öğleden hemen sonra bahçeye sırayla arabalar girmeye başladı. Arabaların birinden Clemenza'nın kısa süre sonra gelenden de Tessio'nun çıktığını gördü. İkisi de muhafızlar tarafından Michael'ın evine alındı. Clemenza birkaç saat sonra çıkıp gitti ama Tessio görünmedi. Carlo hava almak için 10 dakikalığına bahçeye çıktı. Long Beach'teki evde nöbet tutan bütün muhafızları tanırdı. Hatta bazılarıyla ahbaptı. Vakit geçirmek için onlarla iki çift laf etmeyi düşündü. Ama nöbetçilerden hiçbirini tanımadığını hayretle gördü. Hepsi de ona yabancıydı. Hele kapıda Rocco Lampone'nin bizzat nöbet tuttuğunu görünce iyiden iyiye şaşırdı. Çünkü Lampone'nin böylesine basit bir görevi yüklenemeyecek kadar önemli bir kişi olduğunu biliyordu. Hiç kuşkusuz ortada olağanüstü şeyler dönüyordu. Rocco ona dostça gülümsedi, merhabalaştı. Carlo kuşku içindeydi. Rocco, ben senin tatile gideceğini sanıyordum dedi. Carlo omuz silkti. Michael birkaç gün buradan ayrılmamamı istedi. Bana ihtiyacı varmış. Evet dedi Rocco Lampone. Bana da aynı şeyi söyledi. Kapıya da göz kulak olmamı tembihledi. Ne yaparsın patrono? Sesinde Michael'ı babasıyla bir tutmadığını belirten küçültücü bir yan vardı. Yine de Carlo bu yeme gelmekten kaçındı. Mike ne yaptığını bilir dedi. Rocco Carlo'nun ne demek istediğini anlamıştı ama aldırmadı. Carlo onunla vedalaştı. Evine döndü. Ortada bir şey dönüyordu ama ne döndüğünü Rocco da bilmiyordu. Michael kütüphanenin penceresinde durmuş, bahçede dolaşan Carlo'yu izliyordu. Hagen ona içki verdi. Michael zevkle birkaç yudum aldı. Arkasında duran Hagen alçak sesle ''Mike harekete geçmen gerek artık'' dedi. ''Zamanı geldi.'' Michael içini çekti. Bu kadar çabuk olmamasını isterdim dedi. Keşke ihtiyar sağ olsaydı. Her şey yolunda gidecek dedi Hagen. Durumu tekrar gözden geçirdim. Gözümden bir şey kaçmadıysa aksilik olmaz. Planın mükemmel Michael. Michael pencereden uzaklaştı. Planın ana hatlarını babam hazırladı dedi. İhtiyarın ne kadar zeki olduğunu yeterince anlamamışım. Ama sen biliyordun değil mi? Onun gibisi olmaz dedi Hagen. Planın eksiği yok. Daha iyisi yapılamaz. Dolayısıyla Mike sen de başaracaksın. Bakalım neler olacak dedi Michael. Tessio ile Clemenza burada mı? Hagen başını salladı. Michael içkisini bitirdi. Sonra Clemenza'yı bana yolla dedi. Ona emirlerimi kendim vereceğim. Tessio'yu görmek istemiyorum. Ona Barzini ile buluşmaya gitmek için yarım saate kadar hazır olacağımı söyle yalnız. Clemenza'nın adamları daha sonra icabına bakarlar. Hagen anlamsız bir sesle Tessio'yu bağışlamanın bir yolu yok mu diye sordu. Yok dedi Michael. New York eyaletinin kuzeyindeki Buffalo şehrinin yukarı mahallelerinde yan sokaklardan birindeki pizzacı dükkanı harıl harıl işliyordu. Sonra yemek saati geçti, işler yavaşladı. Patron içinde yemek artıklarının bulunduğu yuvarlak tepsileri topluyor, bunları pencereden dışarı döktükten sonra tuğla fırının üstüne tepsileri diziyordu. Pişirmekte olduğu pizzaya bakmak için eğildi, fırının içine bir göz attı. Pizzanın üstündeki peynir henüz kabarmamıştı, tezgahın başına döndü. Kötü yüzlü birinin beklediğini fark etti. Adam bana bir pizza ver dedi. Tezgahtar uzun fırıncı küreğini aldı, pizzalardan birini ısıtmak için fırına koydu. Müşteri dışarıda bekleyeceği yerde içeri girdi, dükkan şimdi boştu. Patron fırının kapağını açtı, sıcak pizzayı aldı, mukavva tabak içinde müşterinin önüne bıraktı. Oysa müşteri pizzanın parasını vereceği yerde dikkatli ona bakıyordu. ''Göğsünde büyük bir dövme olduğunu işittim.'' dedi. ''Gömleğinin açık yakasından bir parçasını görüyorum, hepsini göstersene.'' Tezgahtar kas katı kesildiğini hissetti, felce uğramış gibiydi. ''Gömleğini aç.'' dedi müşteri. Tezgahtar başını salladı. ''Dövmem yok benim.'' dedi, güç anlaşılır bir İngilizceyle. ''Gece çalışan adamın dövmesi var.'' Müşteri güldü, çirkin bir gülüştü bu, donuk ve kabaydı. ''Haydi haydi aç gömleğini de dövmeni görelim.'' Patron dükkanın arkasına doğru çekilmeye başladı. Koca fırının ardına dolanmak istiyordu. Ama müşteri elini tezgahın üzerine çıkardı. Tabancalıydı bu el, ateş etti. Kurşun pizzacının göğsüne saplandı. Onu fırına doğru devirdi. Müşteri tekrar ateş etti. Pizzacı yere yığıldı. Müşteri tezgahın arkasına geçti, uzandı. Bir çekişte kurbanının gömleğinin düğmelerini kopardı. Göğüs kan içindeydi. Ama birbirine sarılmış sevgililer ve içlerinden geçen bıçağı gösteren dövme hala görünüyordu. Pizzacı kendini korumak ister gibi güçlükle kolunu kaldırdı. Tabancalı adam Fabrizio dedi. Michael Corleone sana saygılarını sundu. Tabancayı adamın kafasına birkaç santim kalıncaya dek yaklaştırdı ve tetiğe dokundu. Sonra dükkandan çıktı. Köşede kapıları açık duran bir araba onu bekliyordu. Tabancalı adam içine atladı. Araba son hızla uzaklaştı. Rocco Lampone kapının yanındaki sütunlardan birine yerleştirilmiş olan kutunun içindeki telefona cevap verdi. Biri ona paketin hazır dedi. Sonra konuşanın telefonu kapattığını belirten tıkırtı duyuldu. Rocco arabasına atladı, evden çıktı. Sonny'nin öldürüldüğü yol olan Jones Beach şosesini geçti, Vantah garına vardı. Arabasını orada park etti. İçinde iki adam bulunan başka bir araba onu bekliyordu. Sunrise şosesine girdiler. İki adamı arabada bırakan Rocco Lampone doğru İsviçre dağ evlerini andıran binalardan birine yöneldi. Kapıyı bir tekmede açarak içeri daldı. 70 yaşında ve anadan doğma çıplak Philip Tattaglia içinde gencecik bir kızın yattığı yatağa doğru eğilmişti. Philip Tattaglia'nın gür saçları simsiyahtı ama göğüs kılları çelik rengiydi. Vücudu besili bir kümes hayvanı gibi tombuldu. Rocco ona 4 kurşun sıktı. Kurşunların hepsi de karnına doldu, sonra döndü arabaya koştu. İki adam onu Vantah garında bıraktılar. Rocco Lampone kendi arabasına atladı, eve döndü. Michael Corleone'yi görmek için kütüphaneye girdi. Orada birkaç dakika kadar kaldı. Sonra çıktı, bahçe kapısındaki yerini aldı. Tessio ihtiyar Don Corleone'nin hayatının sonuna kadar yaşadığı evin mutfağında bekliyordu. Kahvesini yudumlarken Hagen geldi. Mike hazır dedi. Yola çıkması için Barzini'ye telefon et. Tessio duvardaki telefonu açtı. Barzini'nin New York yazıhanesinin numarasını çevirdi. Sert bir sesle Brooklyn'e doğru yola çıkıyoruz dedi. Telefonu kapadı ve Hagen'a gülümsedi. Umarım Mike işlerimizi yoluna koyar dedi. Hiç kuşkum yok diye cevap verdi Hagen. Tessio'yu Michael'ın evine kadar götürdü. İri yarı muhafızlardan biri kapının önünde yollarını kesti. Patron başka bir arabayla gideceğini söylüyor dedi. Sizin önden yola çıkmanızı istedi. Tessio kaşlarını çattı ve Hagen'a döndü. Olamaz dedi, her şeyi alt üst edecek. Tam o sıra üç muhafız Tessio ile Hagen'ı çeviriverdi. Hagen hafif bir sesle, ben de dedi, ben de seninle gelmiyorum Tessio. Sansar yüzlü Capo Regime her şeyi hemen anladı ve boyun eğdi. Kısa süren bir bitkinlik anından sonra toparlandı. Tom dedi, söyle Mike'a, bu bir iş meselesiydi ama kendisini her zaman çok sevdim. Kısa bir süre susan Tessio sonra alçak sesle sordu. Tom, eski günlerimizin hatırı için beni bu işten kurtarmana imkan yok mu? Hayır dedi Tom Hagen başını sallayarak. İri yarı muhafızların Tessio'yu çevirip arabaya götürdüklerini gördü. Bu olay eni konu dokundu Hagen'a. Uzun bir süre Tessio Corleone ailesinin en iyi askeri olmuştu. Baba Luca Brasi dışında herkesten çok ona dayanmıştı. Yazık ki Tessio gibi zeki bir adam böylesine korkunç bir hata yapmıştı. Hem de meslek hayatının sonuna doğru. Apartman katında yalnız oturan Neri üniformasının hazırlığını bitirdi. Yavaş yavaş pantolonunu ve ceketini giydi. Tabanca kılıfını ve rozetini taktı. Kravatını bağladı. Polislikten atıldığında beylik tabancasını elinden almışlardı ama nasılsa rozeti unutulmuştu. Clemenza ona izi asla bulunamayacak 48'lik bir polis tabancası vermişti. Neri tabancayı parçalara ayırdı. Her parçayı bir bir yağladı, sonra yeniden parçaları birleştirdi. Tabancanın horozunu kontrol etti, tetiğine bastı. Sonra kurşunları yerleştirdi. Harekete hazırdı. Sonra polis şapkasını kalın bir kağıt çantanın içine koydu. Üniformasını gizlemek için sivil pardüsüsünü giydi, saatine baktı. Arabanın gelmesine daha 15 dakika vardı. 15 dakikayı aynanın önünde üstünü başını incelemekle geçirdi. Hiç kusur yoktu. Gerçek bir polise benziyordu. Şimdi araba Rocco Lampone'nin iki adamıyla evin önünde onu bekliyordu. Neri arka tarafta oturdu. Mahalleden çıktıktan sonra araba kentin aşağı mahallelerine doğru ilerlerken üzerindeki pardüsüyü çıkarıp arabanın döşemesine bıraktı. Kağıt torbayı yırtıp açtı, polis şapkasını başına geçirdi. 55. sokakta araba kaldırıma yanaştı, Neri indi. 5. caddeden aşağı doğru yürümeye başladı. Üniformayı giymek eskiden yaptığı gibi sokakta devriye gezmek içinde garip duygular uyandırmıştı. Cadde çok kalabalıktı. St. Patrick Katedrali'nin karşısındaki Rockefeller Center'a gelinceye dek yürüdü. Yürüdüğü kaldırıma yanaşmış olan büyük arabayı gördü. Araba kocaman kırmızı harflerle yazılmış "Park etmek yasaktır ve durmak yasaktır" levhalarının arasında tek başına duruyordu. Neri adımlarını yavaşlattı. Henüz çok erkendi. Defterini çıkarıp bir şeyler yazmak için durdu. Sonra yeniden yürüdü. Şimdi arabanın yanındaydı. Copuyla arabanın çamurluğunu tıkırdattı. Şoför başını hayretle kaldırıp baktı. Neri yine sopasıyla "park etmek yasaktır" lefasını gösterip arabayı çekmesini işaret etti. Şoför ona aldırış etmeden başını çevirdi. Neri kaldırımdan inip sol kapının açık penceresi önünde durdu. Şoför Neri'nin terbiyesini vermekten hoşlandığı türden kabadayı bir züppeydi. Neri kaba bir sesle "hadi bakalım efendi" dedi. "Kuyruğuna bir ceza kağıdı takayım mı yoksa çekip gidecek misin?" Şoför ilgisizce "sen bağlı olduğun merkeze bir danışsan daha iyi olur" dedi. "Cezayı yaz canın çekiyorsa." "Defol buradan" dedi Neri, "yoksa seni arabadan çıkarır imanını gevretirim." Şoför bir sihirbaz ustalığıyla elini uzattı. Elinde bir 10 dolarlık vardı. Bunu yine tek elle dörde katladıktan sonra Neri'nin ceketinin içine sokmaya çalıştı. Neri tekrar kaldırıma çıktı. Parmaklarını şaklatarak şoföre işaret etti. Şoför arabadan indi. "Ehliyetini göreyim" dedi Neri. Şoförü yapının arka tarafına çekmeyi umuyordu ama zaman kalmamıştı. Gözünün ucuyla plaza binasının merdivenlerinden kısa boylu, güçlü, kuvvetli üç kişinin inmekte ve sokağa doğru gelmekte olduklarını görmüştü. Michael Corleone ile buluşmaya giden Barzini ile iki muhafızıydı bunlar. Barzini'nin muhafızlarından biri hemen yaklaştı, olup biteni anlamak istiyordu. Adam şoföre ne oluyor diye sordu. Şoför kısaca ceza yazıyor, bir şey değil dedi kısaca. Bu polis bölgenin yabancısı olacak. O sırada Barzini diğer muhafızı ile yaklaşmıştı. Ne halt karıştırıyorsunuz burada diye kükredi. Neri defterine cezayı yazdı, şoföre ehliyetini geri verdi. Sonra defterini pantolonunun arka cebine sokarken 38'lik tabancayı da çekiverdi. Diğer üç kişi kendilerini toparlayıp saklanmaya kalkışıncaya kadar Neri, Barzini'nin fıçıyı andıran göbeğine üç kurşunu gömmüş ve kalabalığa dalmış, arabanın kendisini beklediği köşeyi dönüp içine atlamıştı bile. Araba son hızla 9. caddeye doğru ilerledi. Chelsea Park'ın yakınında Neri başka bir arabaya geçti. Başındaki şapkayı çıkarmış, elbisesini değiştirmiş, pardesüsünü giymiş, resmi elbisesini de öteki arabada bırakmıştı. Suç ortakları bunu yok edecekti. Bir saat sonra sağ salim Long Beach'teki eve varmış, Michael Corleone ile konuşuyordu. 44. ayrımın sonu. Sayfa 533.